Ayrım 4. Aşktan Dinle. Cemal Nur Sargut. Sayfa 59. Suçu başkasına atmak. Neyse. Mesnevi okumalarından hepinize merhabalar efendim. Yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugünkü mesnevi okumamızda konumuz, suçu hep başkalarına atma şeytan işidir diyen meal gereğince, şeytanda bulunan kendini kusursuz bulma hali. Evet, Mesnevi bakalım ne diyor? Adem Aleyhisselam'ın Rabbimiz kendimizi zulmettik diyerek yaptığı yanlış hareketi kendi üstüne alışı, iblisin ise sen beni azdırdın diye suçu üstünden atışı. Hakkın yaptıklarını gör, bizim yaptıklarımızın da her ikisini de gör de bizim de yaptığımız işler bulunduğunu bil. Ortada halkın yaptığı işler yoksa ve insanlarda yapma gücü bulunmuyorsa ve her şeyi hak yapıyorsa hiç kimseye bunu niye böyle yaptın deme. Allah'ın yaratışı, takdiri bizim işlerimizi meydana getiriyor. Bizim işlerimiz hakkın yaratışının eserleri oluyor. Söz söyleyen kişi ya da harfleri görür yahut manayı. Bir anda ikisini birden nasıl görebilir? İnsan konuşurken manayı düşünür. Manayı kastederse harfleri göremez. Bir göz bile bir anda hem önünü hem ardını nasıl görebilsin ki? Şunu iyi bil ki sen önünü gördüğün zaman arkanı görebilir misin? Ey oğul, Allah her şeyi muhittir. Her şeyi kavrar, bir işi yapması, başka bir işi yapmasına engel olmaz. Şeytan Cenab-ı Hakk'a beni sen azdırdın der. Böylece o alçak kendi yaptığı işi gizledi, üstüne almadı. Hazreti Adem ise biz nefsimize zulmettik dedi. Fakat o Hakk'ın hikmetinden ve işinden bizim gibi habersiz değildi. O suçu işlerken kendisine güç verenin hak olduğunu bildiği halde edebi sebebiyle suçu haşa Hakk'a yüklemedi. Kendi üstüne aldı da lütfa erişti. Tövbe ettikten sonra Allah Hazreti Adem'e dedi ki, senin işlediğin o suçu, uğradığın o minnet ve kederleri ben takdir etmedim mi? Başına gelen o kaza benim takdirim değil miydi? Sen ne diye özür dilediğin vakit onu gizledin? Hazreti Adem dedi ki, korktum, edebi bırakmadım. Cenab-ı Hak da işte ben de onun için seni bağışladım diye buyurdu. Kim hürmet ederse hürmet görür. Şeker getiren de badem helvası yer. Evet efendim, Cemal Nur Hanımcığım. CS. Ne kadar güzel. Yapanın, yaptıranın Allah olduğunu bilen şeytan buna rağmen edebi terk etti. Çünkü bunu söylemekle sanki Allah'ın büyüklüğünü, koruyuculuğunu inkar etti. Halbuki hatayı yapmayı kendimize atfedersek, Allah indinde zerre olduğumuzu idrak edersek, edebi takınırsak, hocam Kenan er-Rıfai'nin buyurduğu gibi, ayıran Adem'i hayvandan edeptir manasını giyinirsek, hayvani vasıflarımızdan kurtuluruz. Ama nefsimizde hep kendini öne çıkarmak, kendini affettirmek ve kendini haklı çıkarmak gibi bir meyli var. Bu haliyle nefis hem şeytan olur hem firavun. Firavun da biliyorsunuz Musa'yı suçlamak ve kendini daha güzel göstermek için hareket etti. Aslında firavun Mesnevi'ye göre her gece sakalından kendini asıp Allah'ına yalvarırmış. Allah'ım, biliyorum ki sen en büyüksün ve Musa da senin peygamberin. Ama herkes bana o kadar çok sen Allah'sın diyor ki bu zevkten vazgeçemiyorum. Neyse. Yani nefsi engel oluyor. Nefsin nasıl bir şeytan olduğunu anlatıyor. CS. Evet, görüyoruz ki dışarıdaki şeytanı aramak abes. Bizim nefsimizden daha berbat bir şeytan yoktur. Yezid'e baksanıza. Allah'ın peygamberinin torununu ve ailesini perişan etti. Neden? Ya ben başa geçmezsem korkusuyla ve ne söyledi biliyor musunuz? Eğer Hazreti Hüseyin'i yok etmezsem artık bundan sonra bir lokma bile içki içemeyeceğim zevkle dedi. Nasıl bir şeydir Yezid ki Allah'ın yasakladığını Allah'a koz olarak kullanıyor? Hale bakın. Öyleyse biz nefsimizden geçmedikçe insanlık makamına yükselemeyiz. Neyse. Demek ki ego sahibi, egoist, ben diyen, bence, benlik ehli olan insanın içinde ne kadar büyük bir şeytan barındırdığını idrak etmesi gerekiyor. C.S. Ne kadar doğru söylediniz. Burada da galiba tek bir ilaç var. La ilahe illallah. İlah yoktur, Allah vardır. İşte bunu anlayabilmek için önce ilah ediniriz. Hazreti İbrahim gibi. Biliyorsunuz önce yıldıza tapmış. Yani biz de sevgililere taparız. Ondan sonra aya tapmış, yıldız sönüyor diye. Ay da aslında eşimiz, çocuğumuzdur. Fakat en fecisi güneşe tapmış. O da kendi nefsimiz ve benliğimizdir. Hepsinin yok olmaya mahkum olduğunu görünce, ya Allah'ım, la ilahe demiş. İlah milah yokmuş, bunların hepsi yok oluyor. Evlat da gider, eş de gider, yahut eşe olan büyük aşklar biter. Ancak Allah'a birlikte yürüyorsanız hürmet başlar. Dolayısıyla her şey aşırılık yok olmaya mahkum. Her şey batmaya mahkum. Neyse, evet de bu aşırılıkları zaten reddetmek. C.S. Kesinlikle. O halde edebin bir başka tarifi de karşındaki herkeste Allah'ın bir vasfını görerek ona hürmetle muamele etmeyi öğrenmektir. Gerek yapanın, gerek yaptıranın Allah olduğunu bildiği halde kendi acizini bilip idrak etmektir. Neyse, yani yaratılanı yaradandan dolayı sevmek. C.S. Ne kadar güzel söylediniz. Hazreti Ali Sultan'ı anmadan da geçemeyeceğim. Malum haliniz, kendisi tam öldürmek üzereyken kafir yüzüne tükürünce kılıcı bırakıyor. Görüyorsunuz ya, nefsine ağır gelen bir şey oldu mu savaşmayı dahi bırakıyor. Çünkü artık diyor, senin için, Allah için değil, nefsim için savaşmış olurum ki katil olurum diyor. İşte insan nefis için savaşmaktan vazgeçerse. Neyse, ne mutlu Müslümanlığın güzelliği, insanı insan yapan bu cinasları ne güzel önümüze sermiş. C.S. Evet, bir de güzel, öyle güzel sultanlarla, o kadar güzel hallerle aşikar ediyor ki, yani işte bu hal, karşısındaki kafirin, ya Ali, beni kılıcınla değil ama yumuşaklığınla öldürdün, beni Müslüman et deyişine sebebiyet veriyor. Görüyoruz ya, kendi hiçliğimizi idrak ettiğimiz zaman, kibirsiz olduğumuz zaman, karşımızdaki de bize kibir etmekten utanır. Çünkü kime kibir edecek? Neyse. Günümüzde her zaman en büyük günahlardan haset, kibir, gurur insanların içinde artık inanılmaz derecede yükselmiş durumda ve herkes başkasını suçluyor. İşte öğretmenim suçluydu, babam suçluydu, annem suçluydu, kocam, karım suçlu. Hep başkaları suçlu ama bizim hiç suçumuz yok. Ben o kadar iyi bir insanım ki yani hiçbir şey yapamıyorum. İnsanların kötülüklerinden bizar oldum, depresyona girdim, diyor insanlar. C.S. Bu şuna benziyor. Adamın biri hocasına gitmiş. Efendim, herkes bana çok mükemmelsin, oldun, diyor. Siz nasıl görüyorsunuz, demiş. Oğlum, benim gözlerim çok iyi görmüyor. Biraz flu görüyorum, demiş. O halde kimse ben haklıyım diyemez. Allah'tan başka haklı yoktur. Adalet ve hak yalnız Allah'a aittir. Musa ile Hızır hikayesinden biliyoruz ki, bizim iç yüzünü görmeye çalıştığımız hiçbir şeyin hakikatini bu gözle görmemiz mümkün değil. Öyleyse Allah'ın adaletine iman edip, gurur ve kibirden hemen vazgeçmek, insanı Allah yolunda ilerleten yegane vasıtadır. Neyse, nasıl vazgeçsinler? Çok gurur ve kibre batmışlar. C.S. Allah aşkı. Neyse, sevgiyi öğrenecek, Allah'ı sevmeyi öğrenecek, bir insanı fedakarlıklarla sevmeyi öğrenecek. C.S. Aşkı aklın yerine geçirecek. Çünkü akılla bakınca hep kendini koruma yönünde. Aşkla bakınca kendini hep hak tarafına alma yönünde. Neyse, yani egoyla akıl el birliği yapıyor. Diplomaları alıyor ama ilahi sınavda çakıyor. C.S. Çok güzel söylediniz. Burada aklı terk etmekten bahsetmiyorum ama akla tapmamak, Allah aşkıyla kendi manası içinde yükselmekten bahsediyorum. Yani hakikati görebilmek kabiliyetini elde etmek, bunun için de Allah aşkına ihtiyacımız var. Neyse, yoksa aşk akılsız değil zaten. Onun da aklı var. C.S. Kesinlikle. Hakiki aklı kazanıyorsunuz. Maddi aklı bırakıyorsunuz. Vesveseyi, yarın aklı nasıl hareket edeceğim aklını bırakıyorsunuz. Aklı külli, gönlün aklını kazanıyorsunuz. İşte o zaman da güzelleşiyorsunuz. Neyse, kuruntu ve vesveseden kurtulup, ah yarın ne yapacağım? Ay bunu ne yapacağım? Bu mu olacak? Bu mu başıma gelecek diye vesvese etmek halinden kurtuluyoruz. C.S. Ne kadar güzel. Tabii burada en büyük felaketlerden biri de Adem İblis kıssasında Allah sevgilisine kibir etmektir. Kendini Allah sevgilisinden üstün görmektir. Bütün peygamber hikayeleri bunun üzerine yazılmıştır. Ve mesela Hazreti Salih'in hikayesinde Salih'in devesi Salih'in ruhu manasıydı. Onun beslenmesini engelleyerek onu yok etmeye kalktılar. Yani biz Allah'ın manasına hürmetsizlik ettiğimizde kendimizi yok ediyoruz. Onun farkına varmıyoruz. Mesela en güzel örneği Diyojen'le İskender meselesidir. Bilirsiniz İskender, kalk ey esir dediğinde Diyojen, esir sensin der. İskender, olur mu öyle şey? Buraları ben aldım dediğinde Diyojen, sen benim esir ettiğim nefsin de esirisin der. Öyleyse kibir ve benlikten kurtulmak, esaretten kurtulmak demektir efendim. Neyse, biz özgürlüğü hep başka yerlerde gezmek, canımızın istediğini yapmak zannediyoruz. Ne kadar canının istediğini yaparsa, her istediği yerine gelirse, acayip özgür olacağını zannediyor bugünün insanı. Halbuki orada bir özgürlük yok. Bir zindandan, hatta daha da büyük bir zindana, belki bir çukurdan daha beter bir çukura gömülüyor. Ama yaşı ne olursa olsun, insanlar onu idrak edemediğinden, hep ben özgürüm diye koştura koştura ömrünü harcıyor. C.S. Ne güzel söylediniz. İşte Hazreti Adem'in biz nefsimize zulmettik demesi, nefsin arzu ve isteklerini vermesi demektir. Çünkü zulüm bir şeyi varlığından değiştirmek demektir. Nefis tekamül için vardır. Ona eziyet ettiğiniz zaman istediğini verince tekamülünü engellersiniz. Neyse, bunu insanlar yanlış anlıyor ve belki de egomuzun, bizim kendi içimizin, nefsimizin, canımızın istediğini devamlı vererek aslında ona zulmediyoruz. C.S. Çok doğru. İşte evlatlarımızın da bütün istediklerini vererek onları dünyaya hazırlamıyoruz. Çocuklar her zaman her istediklerinin yapılacağını düşündüklerinde ve evlendikleri zaman eşinden o muameleyi görmediklerinde hemen kendini haklı, eşini haksız buluyor ve bütün boşanmaların sebebi de bundan oluyor. N.S. ve şiddet. C.S. Allah korusun. Neyse, şiddetin de Allah korusun ama nedeni bu, benim dediğim olmuyor. C.S. Kendini aşağı görmekten şiddete başvurur insan. Etrafa ve kendine kusurlu olduğunu anlatmamak için şiddet yapar. Görüyorsunuz ki bütün meseleler kendini üstün görmekten ortaya çıkıyor. Allah hiçliğimizi, yokluğumuzu bilmeyi nasip etsin ki bizi böylece hürriyete kavuştursun. Neyse, amin. Evet, bugünün diliyle birazcık da duayı değiştirirsek, Allah bizi egomuzdan korusun. Egomuzun büyümesinden ve fışkırmasından korusun. Egoist yapacağına, egomuzu yok edecek dualara mazhar etsin diyorum inşallah. C.S. Amin efendim. İnşallah hayırlısıyla. Neyse, ben bu suçu başkasına atmanın biraz dedikoduyla ve kendini beğenmeyle de çok yakından ilgisi olduğunu düşünüyorum. Onun için insanlar bunların hepsini günlük hayatta çok hain olduğundan değil, bazen farkına varmadan yapıyor. Ben de yapayım diyor. C'si, çünkü bugünün madde ve materyalist dünyasında kendi hakkını bileğinin hakkıyla elde et lafını farklı anlıyoruz. Halbuki hakkı elde etmek çalışmak neticesindedir. Ter dökmedikçe, Hazreti Ali'nin söylediği gibi hak etmedikçe o hak size gelmez. Bu demek değildir. Başkalarını yok etmek, başkalarına hürmetsizlik etmek, hakkını kazanmak için mücadele et, Allah gayretini görsün demektir. Halbuki biz bu maddeci dünyada ezerek hak kazanmayı öğreniyoruz. Evet, Cemal Nur hanımefendi o kadar güzel söyledi ki, ezerek hak olmuyor. Hakkımızı öyle kazanamayız. Bir başkasına eziyet etmekle, bir başkasını kendimizden daha aşağıda görmekle de bir şey elde edemeyiz. O yüzden kusursuz sanıyorsak kendimizi, bizi şeytan yerine koyuyor Mesnevi. Unutmayalım bunu. Alçak gönüllülük ve tevazu. Neyse. Mesnevi okumalarından hepinize merhaba efendim. Evet, yeniden sizlerle birlikteyiz. Bakalım Mesnevi bize bugünkü konumuz olan alçak gönüllülük yani tevazu hakkında nasıl bir hikaye anlatacak? Vahiy katibine vahyin ışığı vurunca ayeti Peygamber Efendimiz'den önce okuması ve bana da vahiy geliyor diye sapıtması. Hazreti Osman'dan önce bir katip vardı ki vahiy olunan ayetleri dikkatle yazmaya çalışırdı. Hazreti Peygamber kendisine vahiy edilen ayetleri söyleyince o hemen kağıda yazardı. Vahiy nurları o katibe de vurunca gönlüne bazı hikmetler doğardı. Peygamberimiz de onun gönlüne doğan hikmetleri aynen ifade buyururdu. O zaman bu kişi bu yüzden ne oldum delisi oldu da yoldan çıktı. Allah nuruyla nurlanan peygamber ne söylüyorsa o hakikat benim gönlüme de doğuyor demeye başladı. Onun bu düşüncesinin ışığı Resulullah Efendimiz'e aksetti. Allah'ın kahrı da o katibin canına geldi, çattı. Hem katiplikten çıktı hem dinden. Kin güderek Resulullah Efendimiz'in ve İslam dininin düşmanı oldu. Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz, ey inatçı katip, madem ki nur sendendi, neden şimdi nursuz kaldın da kapkara kesildin? Eğer ilahi bir nur kaynağı olmuş olsaydın, senden böyle kapkara su fışkırır mıydı? Diye buyururdu. Şunun bunun yanında adı kötüye çıkmasın diye katip ağzını açıp bir şey söylemedi. Bu nedenle için için yanıp yakılıyor. Fakat tuhaflık şu ki gururundan tövbe edemiyordu. Ah ediyordu fakat bu faydasız bir ah idi. Zira kılıç gelmiş, başı uçurmuştu. Hikmetin gönlüne aksedişi o kötü huylu kafiri yoldan çıkardı. Sen de kendini görme, kendinde bir şeyler bulma da bu görüşün seni doğru yoldan saptırmasın diyor Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi. C'se, ne kadar mühim bir hikayedir bu. Çünkü en ufak bir şeyde onu yapanın, yaptıranın Allah olduğunu unutarak, kendimizden yaptığımızı zannederek gurur ve kibre kapılıyoruz. Vahiy katibi de ayetin manası kendisine inince peygambere kafa tutmaya başlıyor. Bana da iniyor ayet diye. Halbuki nurun karşısındaki peygamberden geldiğini idrak edemiyor. Ne güzeldir bir kuş bile bu konuda bizden daha akıllıdır. Kuş, Peygamber Efendimiz'in ayakkabısını çalmış, kaçırmış. Mübarek Sultan abdestlerini almışlar ve kuşa hal diliyle getir ayakkabımı demişler. Kuş hayır demiş. Peygamber biraz daha ricayı arttırmış. Kuş ayakkabıyı ters çevirmiş, içinden kocaman bir yılan düşmüş. Peygamber bütün tevazuyla oturmuş, mübarek ellerini kaldırmış ve demiş ki, Allah'ım Kurduna, kuşuna gösterdiğin hakikatini bile bana göstermiyorsun. Ben o kadar aciz bir kulum deyince, kuş demiş ki, pışık, o hakikat senin nurundan bana aksetti. Sen olmasan ben hangi hakikatten haberdar olurum? Görüyoruz ki burada kuş, vahiy katibinden daha akıllı. Peygamber Efendimizin Mekke'yi fethinden, tekrar kazanışından sonra ne kadar kibirli o şehre girebilme hakkı varken, iki büklüm vaziyette devesinin üstünde Kabe'yi tavaf ettiğini görüyoruz. Her atılan adımda yapan yaptıran sensin, kendimden bildirme ya Rabbi diye dönmüş Kabe'yi. Bu kadara kadar tevazu ehli bir dinin evlatlarıyız biz. Ahmet er Rifai Hazretleri had safhada tevazu sahibiymiş. Hatta kendisine kamçı vuran adamın elini öpmüş, demişler ki yapmayın, koskoca bir pirsiniz, peygamber torunusunuz, bu kadar da yapmayın deyince, ne var oğlum, onun vazifesi dövmek, benimki öpmek, ikimiz de vazifelerimizi yaptık demiş. Hazreti Mevlana'nın Haçlı devrinde 31 kere bir rahibin önünde eğildiğini biliyoruz. Niye yapıyorsun dediklerinde, peygamberimden aşağı mı kalayım diye buyurmuş. Neyse, alçak gönüllülüğü ona kaptıracak değildik diye buyurmuşlar. C.S. Değil mi? Sultanın haline bakın. O halde tevazu insanı insan kılan en büyük özelliklerden biridir. Bakın adamın bir tanesi biraz saçı yokmuş. Berber de sakalını kestirecek. O sırada kibirli bir zat gelmiş. Kalk kabak diye kafasına vurmuş. Onu oradan uzaklaştırmış. Kendi tıraşı olmuş. Sonra atına bindiğinde alt tökezlemiş, düşmüş, ölmüş. Bunun üzerine berber Arif olan zata demiş ki, size kabak dedi ama siz bilirim ki kibir etmezsiniz, beddua da etmezsiniz. Niye öldü böyle, şaştım deyince, çünkü kabağın sahibine dokundu buyurmuşlar. Demek ki tevazu edeni direkt Allah devralıyor. O zaman karşısındakinin hatasına ceza vermeyi Allah devralıyor. Allah bizden çok daha iyi görür ve ona göre değerlendirir. Neyse, o her şeyi bilen ve gören olduğu için ona teslim olmak budur. Yani tevazu da alçak gönüllülükte. C.S. Kesinlikle. Zaten kendimizde neyi üstün göreceğiz ki? Daha önce de konuştuk. Bir saniye sonrasını programlama hakkına sahip değiliz. Hiçbir kul ne zaman öleceğini bilmiyor. Bugün milyonlarca zengin görüyoruz ki yeme içme zevkini bile yaşayamıyorlar hastalıkları yüzünden. Satın alma imkanları varken. Demek ki Allah'ın verdiğinin dışında bir şey yapma gücümüz yok, kudretimiz yok, hiç kimsenin yok. Peygamberin şeytana dönüp ne sende dalaletten bir kudret ne bende hidayetten bir kudret var. İkimiz de Allah'ın emrinin altından başka bir şey yerde değiliz. Deyişinden edebe gelmek lazım. O halde tevazu insan hayatında en önemli özelliklerden biridir. Neyse, yani burnu büyük olmak, hep ben ben demek, kendi nefsinin esiri olup, herkesi küçük görüp, benim oyum da var, buyum da var, her şeyim var deyip de alçak gönüllü olanı, hatta birazcık küçümser şekilde davranmak. Hatta gençlerin arasında şöyle bir söz var. Gerçek zannederler. Sakın mütevazi davranma diye, yani tevazu, alçak gönüllülüğü, aptallık gibi düşünüldüğünü anlatmaya çalışıyorlar kendi aralarında. C.S. Bir taraftan böyle ama ben öğretmenliğe başladığım sene bir anket yapmıştım. En sevilen öğretmen nasıl olmalıdır diye. Herkesten aldığım ortak cevap mütevazı idi. Demek ki insanlar sevebilmek için yanaşacakları insan arıyorlar. Tevazu sahibi insan arıyorlar. Kendinde büyüklük görmeyen, kibir etmeyen insan arıyorlar. İşte o zaman da bu insanın en küçük yaratılmışta dahi kendinden üstün bir taraf olduğunu idrak edebilmesi lazım. Geçenlerde 6 yaşında bir çocuk bana şu soruyu sordu. Allahu Ekber diyoruz. Allah neden büyük dedi bana. Ben de şaşırdım kaldım. Dedi ki başkası yok ki. Allah ona göre daha büyük olsun. 6 yaşında bir çocuğun idrakine bakın. O halde neye karşı kibirlenip böbürleneceğiz? Hazreti Şibli'nin muazzam bir hikayesi vardır. Ömrümce üç şeyden ders aldım diyor. Biri bir kadın diyor. Karşıma geldi, saçı başı darmadağın. Eşi başka hanımla kaçmış. Bana eşimi bul diye yalvarıyor. Hazreti Şibli, hanım önce bir edebe gel, saçını başını topla, kıyafetini düzelt öyle gel deyince. Ya Şibli, ben bir adamın aşkıyla bu haldeyim. Sana Allah sevgilisi diyorlar. Nasıl saçımı başımı gördün diyor. Bundan ders aldım diyor. İkincisi bir çocuk. Bir mum yaktım. Nereden geldi bu ışık dedim. Püf dedi söndürdü mumu. Ve nereye gittiyse oradan geldi amca dedi. Anladım ki benden daha üstündü o. Üçüncüsü bir sarhoş diyor. Yapma oğlum bak hem günah hem mahvolacaksın yerlerde. Batacak üstün başın deyince. Boş versene ya Şibli demiş. Beni bir kova su temizler. Ama sen kusur gördün. Seni hiçbir şey temizleyemez. Görüyor musunuz? İnsan sarhoş deyip geçmesin. Çocuk deyip geçmesin. Her şeyi herkesten öğrenebilir. O halde kendi aczini bilen insan talebe olur. Neyse. Yani kimseyi küçük görmeyelim. Küçük görmeyi çok sıradan bir şey gibi görüyoruz. O küçük görmenin aslında kendi içimizdeki, kendimizi küçük görmeyle de ilgisi var sanırım. C.S. Kesinlikle. Aslında aşağılık duygusundan gelen bir haldir. Çünkü aşağılık duygusundan başkalarını ezerek üstünlük sağlamak ihtiyacı doğar. Halbuki kendine güvenen, kendindeki Allah'a güvenen insan asla başkasını küçük görmek ihtiyacı duymaz. Hocam Kenan Er-Rıfai buyuruyorlar ki, birisi benimle alay ediyordu ve çok zevk alıyordu. O kadar zevk alıyordu ki her zevk insanı Allah'a götürür diye alay etmesine izin verdim diyor. Ne kadar rahat, huzurlu, özgüvenli, emin, kendinden ve Allah'ından emin. Neyse, bu imanımızla ilgili. Eğer imanımız bizim tamamsa, imanımız Allah'a tam teslimiyeti gerçekleştirdiyse ki Ramazan'da teslimiyet ayıdır, her şeyimizle teslim olmamızı gerektirir. O teslimiyetin getirdiği bir sonuç, onu öyle öğreniyoruz herhalde. Ama teslim olmadıkça hiçbir şeye teslim olmam. Sadece her şeyi şeklen yapıyor, görünürüm dediğimizde, sanırım bir türlü o alçak gönüllülüğü, o tevazu yakalayamıyoruz. C.S. Ne kadar güzel söylediniz. Eğer Allah'ın büyüklüğünü, kendi aczimizi de inanır ve bilirsek, o zaman Allah'a teslim olmaktan başka bir kurtuluşumuz olmadığını biliyoruz. Hani ne derler, bozuk bir saat bile günde iki kere doğru zamanı gösterir. İnsan ölümde ve doğumda Allah'a teslimdir. Bunu bile idrak etmesi ona yeter. Dolayısıyla kime kibir edecek? Herkeste onun bir ismi var. Kime kötü gözle bakacağız ve kibir edeceğiz? Bu idraki Allah bize nasip etsin. Neyse, amin inşallah. O yüzden aslında yaratılanda da hep yaradanı gördüğümüz zaman aslında birçok hastalığımızdan, perdemizden, gönlümüzü karartan o balçıklı sudan kurtulma şansımız var. C.S. Tabii tevazu tevekkülü getiriyor. Tevekkül rızaya dönüşüyor. Yani eğer insan tevazu ehliyse Allah'tan razı olma seviyesine ulaşır. Çünkü yapanın, yaptıranın o olduğunu idrak eder ve herkesten gelenin acı olmadığını, sıkıntı olmadığını, Allah'ın terbiye için birilerini kullandığını idrak eder. Terbiye edildiği için şükredip oturur efendim. Neyse. Çünkü sevgili Allah'ımızın 99 ismi var ama buna ilaveten 999 ismi var. C.S. Doğru. M.S. Bütün isimler O'nundur. Demek ki O'nun tecelli etmediği zaten hiçbir şey yok. C.S. Haklısınız. Aslına bakarsanız bu renklere benziyor. Renkler renksizlikten zuhur eder. Allah'ın zatı renksizdir ve sonsuzdur. Ama dünyaya gelince 7 renge ayrışır. 7 renk de sonsuz tona ayrışır. 7 renk 99 isim gibidir. Sonsuz tonda sonsuz isim gibidir. Onun her yerden gözüktüğünü görünce, her yerde ondan memnun olmaktan başka bir şans tanımıyor bize düşünüyorum efendim. Neyse. Evet, belki bu memnun olmak meselesi diye bugün insanlar bulduklarına pişman olabiliyorlar. İşte sen annemsin, babamsın, beni niye doğurdun? Bu kötü dünyaya niye bir çocuk doğurdun? Dünya çok kötü, işte o yüzden doğurmak istemiyorum. Veya annem, babamsın, mecbursun, her şeyi yapacaksın gibi o doğumu aslında kötüleyen bir bakış açısıyla. Oysa hayata gelmek, can bulmak, o canın size verdiği bütün nimetleri görememek bugünümüzün de yine ciddi hastalıklarından biri. CS: Efendim, dünyaya gelmek, Allah'ı tanımak, aşık olmak ve mutluluğu yakalamak için yegane fırsattır. Bunları yakalamadan ölürsek, güneşin buradan batması gibi öbür taraftan doğacağımız için mutluluk ve huzur öbür alemde de olmayacak. Onun için dünya, cennet anaların ayağı altındadır hadisinin en güzel yorumu, doğurucu olması hasebiyle dünyanın ayakları altındadır. Bu dünya cenneti bulmak için yegane fırsattır. Neyse, en güzel yer. Evet efendim. Bugün sohbetin sonuna geldik ve Mesnevi bize öğretti ki Allah'a yakın olmak ancak alçak gönüllülükle, tevazu ile mümkündür. Allah hepimizi tevazu sahibi yapsın. 4. ayrımın sonu. Sayfa 80.